Sen ey cancağızım, bu yalan ve inkarlarla dolu şaşkınlık denizinde bir yabancı mısın yoksa? Perişan, mahzun. Ne oluyor sana? Gökleri, yeri, çevrendeki kadın, erkek ve çocuk çehrelerini derin derin düşünmekten kendini alamıyorsun. Güzel, temiz ve akıllı bir hanımla yaşadığın şu yeni ve rahat hayattan zevk alarak gülecekken ne oluyor da benliğinin derinliklerinde garip ve belirsiz hisler uyanıyor? O büyüleyici tebessümün dudaklarından kayarken bakışların sessizliğe gömülüveriyor. İri ellerin birdenbire kenara düşüveriyor. Parlak ve geniş alnından sızan o terler de neyin nesi? Ya o gayb aleminden gelen bir nur gibi sertleşen yüz hatlarını aydınlatan korkunç ışık. Yüzün neden acı çekiyormuş gibi kızarıyor? Her türlü rahatla rağmen bu bitkinlik de neyin nesi? Yoksa sen bir şair misin? Gizli kaynaklardan gelen bu ilhamları başka nasıl açıklayabilirsin? Ama yok, sen hiçbir zaman şiir yazmadın ki. Zaten kimse de senin şiir söyleyebileceğine inanmaz. Şu dalgın, acılı ve mahzun halin insanı öyle ürpertiyor ki. Oysa sen hayatı seven, onu dolu dolu yaşamak isteyen birisin. Peki bütün bu hüznün anlamı ne ola ki? Bir zamanlar yoksul biriydin. Taş taşır, acımasız güneşin altında başkalarının hayvanlarını otlatır, başkalarının hesabına uzak diyarlara gider, kısaca ekmek parası için her türlü zorluğa katlanırdın. Oysa bugün Kureyşli gençlerin haset dolu gözlerle baktıkları şeylere sahipsin. İhtiyacından fazlasını kazandığın garanti bir işin, senin sevginle dolu, uzakta yakında hep seni düşünen, bütün dünyası senin olduğun, seni fuhuştan uzak tutan ve itibarını koruyan bir eşin var. Eşin sana çocukluğunda yitirdiğin ana şefkatini fazlasıyla tattırıyor ve gençliğinin susuzluğunu giderecek dünya nimetlerini cömertçe sunuyor. Sana babalık duygularını tatmin edecek çocuklar da hediye etti. O bir yandan acılı çocukluk yıllarını telafi ederken bir yandan da erkekliğinin ihtiyaçlarına karşılık veriyor. Uzun yıllar acımasız güneş ışığı altında dolaştıktan sonra artık hayırlarla dolu bir çatının altında çocuklarınla birlikte yaşıyorsun ey Kasım'ın babası. Yatağında seni mutlu etmekten başka bir şey düşünmeyen tertemiz bir hanım da seni bekliyor. Peki sık sık yüzünü asmana neden olan bu belirsiz kaygılar da neden kaynaklanıyor ey Muhammed? Hatice'nin serveti senin sayende büyüyüp genişledi. Birçok kız ve erkek çocuk sahibi oldun. Ticarette dilediğin gibi hareket edebilir bir hale geldin. Ölçü ve tartıda haksızlık ve sahtekarlığa yeltenmedin. Her zaman dürüst ve güvenilir bir tacir olarak çalıştın. Öyle ki halkın seni güvenilir insan, emin olarak bildi. Mekke'de hiç de az sayılamayacak kişi ticarette senin tuttuğun yolu örnek almaya başladı. Ama hayat sadece evde yaşanan anlardan ibaret değildi. Hayat, güzel ahlaklı ve eşini seven bir hanımından, insanın gönlünü huzurla dolduran çocuklardan da ibaret değildi. Evet, evin güvenlikteydi, bu doğruydu. Ama kapının dışında yürekleri parçalayan acımasız bir hayat hüküm sürüyordu. Uzun evlilik yıllarının sonrasında hayatın her türlü mutluluğuyla donanmış, sakin bir dayanağın olmuştu. Şefkatli, güzel ve iyi kalpli bir hanımın vardı. Gördükçe seni sevince boğan çocukların olmuştu. Ama içinde yaşadığın o geniş dünyada ne huzur vardı ne de iç acıcı bir şey. Evinle dış dünya arasındaki bu çelişki ne yaman bir çelişkiydi böyle. Her halükarda ev hayatının sana kazandırdığı güç, yalanlarla serpilen o dünyayı göğüslemende sana çok yardımcı oluyordu. Evliliğinin üzerinden geçen her yıl Hatice'nin kalbindeki yerini daha da sağlamlaştırıyordu. Yalancıları ve sahtekarları birlikte göğüslüyordunuz. Onlara karşı birlikte omuz omuza direniyordunuz. Sonunda hep doğruluğu kazandırıyordunuz insanlara. Çocuklarınızdan bazılarını birlikte kaybetmiştiniz. Artık teniniz ve kanınız birbirine karışmıştı. Oğlunuz Kasım öldüğünde omuzlarına yaslanıp ağlamıştı Hatice. hem de gurur meselesi yapmamış, onun omuzlarına yaslanarak gözyaşlarını dökmüştün. Ama o, ey Muhammed, gözyaşlarını silmiş ve sana başka çocuklar hediye etmişti. Kureyş'in ileri gelenleri zeka ve çalışmayı hor görürlerdi. Fakat senin zekanı ve çalışkanlığını her zaman takdir ederlerdi. Oyun, eğlence, fuhuş ve kumarla dolu günahkar hayatlarından seni tenzih ediyorlardı. Ey Kasım'ın babası, şimdi oğlunuz Kasım'ı kaybettikten sonra o değerli hanımı yaşıyla baş başa bırakmamalısın. O ne kadar acılıdır bilir misin? Ya senin kaygın ne cancağızım? Daha ne istiyorsun? Git de arkadaşın Ebu Bekir'le bir konuş. Ebu Kuhafe oğlu Ebu Bekir, Kureyş gençler arasında seni en çok seven de o değil mi? O da senin gibi ey Abdullah'ın oğlu. Bu karanlıklardan bir çıkış arıyor. Çünkü Kabe'de dikili putların zarar verme ve fayda sağlama gücüne sahip olmayan taşlar olduğunu o da görüyor. Hatırlar mısın? Sana kaç kez bunlarla ilgili düşüncelerini anlatmıştı. Bu putlara secde etmediğini sen de biliyorsun. Putlarla ikna olmayan gençlere sık sık çocukluğundan başından geçen olayları anlatırdı. İşte o olaylardan birini de şöyle anlatmıştı. Henüz küçük bir çocukken babası onu Kabe'ye götürmüş ve putların önünde durarak işte senin ulu tanrıların demiş ve onu Kabe'de bırakmıştı. Küçük Ebu Bekir tanrılarıyla baş başa kalınca birinin önünde durarak şöyle dedi. Karnım aç, haydi beni doyur. Ama put yerinden bile kıpırdayamadı. Küçük çocuk tekrar sordu. Elbisem yok, bana bir elbise ver. Puttan yine ses çıkmadı. Bunun üzerine küçük Ebu Bekir yerden bir taş alarak puta fırlattı. Put yüzüstü yere kapandı. Küçük Ebu Bekir kendisi gibi bir çocuğun attığı taşla yere devrilen zayıf bir put Tanrı'ya secde etmeyi işte o gün reddetmişti. Ebu Bekir artık ne bir çocuk, ne aç, ne de yarı çıplaktı. O da senin gibi 30'unu aşmıştı ey Muhammed. Gittiğin bütün yolculuklarda o da vardı. Kendi sermayesiyle ticaret yapıyordu. Alışverişte seni izler, ölçü ve tartıda haksızlık etmezdi. Kureyşli zenginlerin davranışları ikinizi de çok kızdırıyordu. İkiniz de dünyada adaletin hüküm sürmesini istiyor, büyük balıkların küçük balıkları yutmamasını, alacaklıların borçluları aşağılamamalarını, insanların sözlerini bozmamalarını ve güçlülerin zayıfları ezmemelerini istiyordunuz. Kadın, zevk aracı olarak görülen bir meta olmamalıydı. Her şeyi birlikte kavrardınız. Mekke'deki hayat tarzı ikinizi de sıkardı. Sen devamlı düşünürdün. Ebu Bekir ise eline geçirdiği eskilere ait kitapları okuyordu. Ebu Bekir okuma yazmayı daha küçük yaşlarda öğrenmişti. Ne mutlu ona. Oysa sen okuma yazma bilmezdin. Ebu Bekir ulaştığı kaynakları okur, ezberler ve ticari gezilerini kültürünü artırmak için bir fırsat olarak değerlendirirdi. Bugün Mekke'de ondan daha kültürlü bir genç yoktu. Sense onu sever ve onunla iftihar ederdin. Kabe'deki putlar varlıklarını Kureyş'te hüküm süren hayat tarzı ve insanlar arasındaki ilişkilere borçlu olduklarını biliyorlardı. Bu zorba hayatı ise Kureyş'e dayatan şehrin ileri gelenleriydi. Kabe'nin putlarını da onlar koruyorlardı. Çünkü bu putlar yaptıklarına ses çıkarmıyor, aksine takdir ediyorlardı. Sonra yarımadada yaşayan binlerce Arap her yıl onları hac etmek için Mekke'ye geliyor ve oranın efendilerine para kazandırıyorlardı. Hac mevsimleri ticari hayatta büyük bir canlanma oluyor, zenginler varlıklarını her yıl biraz daha artırıyorlardı. Buna rağmen Kureyşliler arasında zenginlerin gerek birbirleriyle gerekse putlarla olan ilişkilerine yönelik eleştiriler çıkmıyor değildi. Mekke'nin bütün serveti parmakla sayılacak kadar az bir topluluğun elinde toplanmıştı. Oysa on binlerce insan acı çekiyor, çilekeş bir hayat sürüyorlardı. Kabe'nin putları ise bu gidişata hiçbir ses çıkarmıyordu. Mekke'de geçen her gün ve genişleyen ticaret, zenginlerin biraz daha büyümelerinden başka bir şeye yol açmıyordu. Halkın büyük bölümü yokluk ve korkunun pençesinde hayat sürüyor. İnsanlar yaşadıkları hayattan bıkmışlar ve büyütülen şeylerin asılsız şeyler olduğunu anlamışlardı. Kabe'nin putları artık halkın vicdanına hakim olamıyor, manevi susuzluklarını gideremiyordu. Alacaklı borçlu, varlıklı varlıksız ve zengin yoksul ilişkileri artık tahammül edilir boyutlarda olmaktan çıkmıştı. Mekke'nin yoksulları yaşadıkları hayatın zulüm ve haksızlıklardan başka bir şey olmadığını artık anlamışlardı. Kabe'ye dikilen o putlar da bu zulmü korumaktan başka bir işe yaramıyorlardı. Onların varlığı zulmün daha da artması, zenginlerin biraz daha semirmesini sağlamaktan öteye gitmiyordu. Bunlar gerçekten de zalim ve batıl tanrılardı. Ezilen yoksullar şehir hayatını yeniden düzenleyecek bir girişimin gerekliliğini ruhlarının en derinliklerinde hissetmeye başlamışlardı. Oluşturdukları bu toplumun gelişimini yansıtacak yeni manevi değerler bulunmalıydı. Onlar çalışmasa Kureyş'in büyükleri varlıklarını artıramazlardı. Buna rağmen mahrumiyet ve alçalma hep onların kaderi oluyordu. Sanki lanetlenmişlerdi. Kısaca hesap ve dengeleri gözden geçirecek yeni bir şeyler yapmaları gerekliydi. Kureyş büyükleri bu tür kaygı ve arayışlara kesinlikle göz yummuyorlardı. Hepsi de karanlıklardan örülü bu duvara herhangi bir ışık değmesi veya ufak bir protesto gösterilmesi durumunda erdem diye iddia ettikleri sıfatlardan sıyrılarak acımasızca fakirlere yöneliyorlardı. Komşularına ve kabilesine sahip çıkmasıyla tanınan Nufeyl oğlu Hattab bile yeğeni Amr oğlu Zeyd'i tanrılar hakkında söylediklerinden dolayı dışlamıştı. Zeyd, Kureyş ileri gelenlerinin sözde değerlerine hücum ederek bunları tanımadığını ilan etmiş, putlara, putperestliğe, çok tanrılılığa ve Mekke'deki sosyal ilişkilere saldırmıştı. O adalet istiyor, gelişen Mekke toplumunun ihtiyaçlarına cevap verebilecek yeni değerlerin oluşturulmasına çağırıyordu. Zeyd işte bu yüzden başıboşluğa itildi. Bu yüzden Mekkeli sefiller tarafından iyice hırpalandıktan sonra yabancı diyarlarda tek başına ölüme terk edildi. Onun için ne kadar da ağlamıştın ey Muhammed. Temiz eşin Hatice'nin akrabası ve yol gösterici Nevfel oğlu Varaka da onun için gözyaşı dökmüştü. Arı ve duygulu bir yüreğe sahip olan, öğrendiği kültürlerle kendini her zaman arındırmaya devam eden zengin tüccar arkadaşın Ebu Bekir de Zeyd için ağlamıştı. Bir de Ebu Salt oğlu Sümeyye vardı. O da putları ve kavminin zulmünü açıkça protesto etmiş, Kabe'nin tanrılarının ruhundaki boşluğu dolduramadığını açıkça söylemişti. Ama yaşayabilmek için geri adım atmak ve Taif ve Mekke zenginlerine övgüler yağdırmak zorunda kalmıştı. Oysa aynı zenginlere yazdığı şiirlerinde içten ve çok sert saldırılarda bulunmuştu. Ve daha niceleri. Onlardan önce de Sinan oğlu Halit, halkını bu pis hayatı terk etmeye, aralarında yardımlaşmaya, yoksulları ve zayıfları ezmemeye çağırmış, putları terk edip göklerin ve yerin sahibi olan tek bir tanrıya tapanlara gökyüzünün yüceliklerini müjdelemişti. Ama halkı onu da rahatlıkla harcamışlardı. Başta onunla alay ettiler. Sonraları çevresinde insanların toplanmaya başlandığını görünce, ruhunu teslim edinceye kadar ona işkence etmiş ve kendisini kurtaracağını söylediği Tanrı'dan yardım istemesini söylemişlerdi. O da adaletin ve özlenen manevi değerlerin hüküm süreceği daha güzel bir dünyanın hayaliyle gözlerini yumanlardandı. Mekke'nin yönetimi büyük tefecilerle tacirlerin elindeydi. Bunlar şehirde tıpkı küçük balıkları acımadan yutuveren büyük balıklar gibi hareket ediyorlardı. Köpek balıkları gibi az bir kan kokusu alsalar, büyük kanlar dökmekten de geri durmuyorlardı. Yukarıda anlattığımız büyük davetçiler artık tamamen parçalanmış olan elbiseye yama vurmaya, göçmek üzere olan bu binayı restore etmeye çalışmışlardı. Oysa böyle bina yerle bir edilmeli ve yeniden inşa edilmeliydi. Onlar kavimlerini ıslah etmek istemişlerdi. Oysa kavimleri çürük kökleri koparıp atacak, yeni ilişki, değer ve davranış biçimleri oluşturacak kapsamlı bir devrime muhtaçtı. İnsanlarla tapılan ilahın arasına hiçbir şey sokulmamalıydı. Hiçbir insanın diğerleri üzerinde manevi bir otoritesi olmamalıydı. Putlar, kendilerine hizmet edenler ve kendileri vasıtasıyla insanların kaderleri üzerinde oynayanlarla birlikte hepsi ama hepsi yıkılıp atılmalıydılar. İnsan kimseden şefaat umamazdı. Herkes için kendi yaptığı vardı. Hiç kimse yaptığı işten başkası namı hesabına feragat edemezdi. Çünkü her insanın kavrayan bir aklı, duyan bir kulağı, gözü gören bir gözü ve düşünen bir zihni vardı. İnsan benliği aşağılanmadan, bedeni işkenceden korunmalıydı. Her insan verdiği söze ve bir başka insanın hakkına saygı duymalıydı. Her şeyden önce her insanın özgür yaşama hakkı vardı. Abdullah oğlu Muhammed işte bütün bunlardan dolayı köle edinmeyi reddetti. Eşini cariyelerine özgür kadınlar gibi davranmaları konusunda özendirdi. Onlara köleler ve cariyeler olarak değil, gençler ve çocuklar diye seslenmeyi öğütledi. Hatice, Harise oğlu Zeyd adında küçük bir köle almış, Muhammed ona parasını ödeyerek çocuğa özgürlüğünü vermiş ve evlat edinmişti. Zeyd, aileden biri gibi diğer çocuklarıyla yaşamaya başlamıştı. Öz babası onu bulduğunda Zeyd özgür olmasına rağmen ailesinin yanına dönmek istememişti. Babası onu kendisiyle dönmekle babalığının yanında kalmak arasında serbest bırakmış, o ise babalığının yanında kalmayı tercih etmişti. Vefakarlığın hüküm sürdüğü, hainlerin dışlandığı yeni bir toplum yaratılmalıydı. Bu toplumda insanların hakkı hiçbir ayrım gözetilmeksizin verilmeliydi. Zenci beyaz, efendi köle, zengin yoksul, kadın erkek ayrımı kesinlikle yapılmamalıydı. Bu yeni toplum iyi korunmalı, hırsızlar teşhir edilerek cezalandırılmalı, emanete ihanet edenler hak ettikleri cezaya çarptırılmalı, suçsuz yere insan öldürenlerse buna karşılık öldürülmeli, yaralanmalarda da kısas uygulanmalı ama bunların hiçbirinde zengin fakir ayrımı yapılmamalıydı. Aile kurumu da koruma altına alınmalı, zina edenler cezalandırılarak anne, eş, hayat ortağı ve ciğer parçası olan kadının onuru her şeyin üstünde tutulmalıydı. Erkeğe kadını bir süre kullanıp atma hakkı verilmemeliydi. Bir kadın birden fazla erkeğe teslim edilmemeliydi. Kadının gururuna saygı duyulmalı, ancak istediği kişiyle evlendirilmeli ve erkekle onuru ve kişiliği olan bir hayat arkadaşı olarak görülmeliydi. Ona yararlanılıp atılan bir meta olarak bakılmamalıydı. Bazı kadınların kendilerini sattıkları ve hamile kaldıklarında da çocuğu en fazla benzeyen kişiye yamadıkları o malum evlerin kapılarındaki bayraklar da artık indirilmeliydi. Bütün bunlar çok çirkin ve aşağılayıcı şeylerdi. Toplum bu pisliklerden arınmalıydı. Bunlar ıslahat ve tamiratla düzelebilecek türden bozukluklar değildi. Bunlar bir defada tamamen yıkılmalı, yerine tamamen yeniden bir inşa yapılmalıydı. Faizi, aşağılanmayı, kötülük ve fuhşu silip atacak köklü bir inkılap gerekliydi. Bu devrim, bu inkılap, azgın zorbaların kibirlerini kırarak adaleti yerleştirmeli ve insanları despotluk ve terörden, akılları Kabe'nin putlarına ve gizli güçlere teslim olmaktan kurtarmalı, kadın erkek tüm insanlar arası ilişkiler için yeni bir temel konulmalıydı. Peki ama bu iş nasıl olacaktı? Abdullah oğlu Muhammed, arkadaşı Ebu Bekir'le bu konular üzerinde uzun uzun konuşmuştu. Bu iki arkadaş birlikte yolculuk etmiş, birlikte sıkıntı çekmiş, uzak diyarlarda karşılaştıkları din adamları ve bilginleri birlikte dinlemişlerdi. Putları birlikte terk etmiş, adalet, doğruluk ve güvenlilik yoluna birlikte girmişlerdi. İlk davetçilerin çektikleri acılar için ikisi birlikte ağlamışlar, Kabe'yi çıplak olarak tavaf eden kadın ve erkeklerden birlikte yüz çevirmiş, kurtuluş hayallerini birlikte kurmuşlardı. Mekke kervanları Suriye ve Yemen'e gitmeye devam ediyordu. Mekke'de kurulan pazarlarda Mısır, Hindistan, Şam ve Orta Asya'dan gelen tacirler bir araya geliyor, pazar yerlerinde garip hikayeler anlatılıyordu. Mısırlı tacirler İskenderiye'de yaşayan ve okulunda felsefe öğreterek insanları akıllarıyla düşünmeye çağıran bir kadın filozoftan bahsediyorlardı. Kadın filozofun öğrencileri onun çağrısını ve ahlakını öve öve bitiremiyorlardı. Kadın 45 yaşlarında yalnız yaşayan güzel ve görgülü biriydi. Ama servetlerini insanların kalpleri üzerindeki otoritelere borçlu olan din adamları bu güzel kadının otoritelerini yıkmak ve onların tanrılarıyla kulları arasındaki aracılıklarıyla alay etmek suretiyle rızık kapılarını tıkamak istediğini fark etmişlerdi. Böyle giderse ne malları kalacaktı ne de itibarları. Çünkü akıllar faaliyete başlayınca insanların hareketlerini onlar değil, akıl belirleyecekti. Din adamları önce onu karalamaya çalıştılar. Namusu hakkında dedikodular yayarak onu gözden düşürmek istediler. Ama kadın göz kamaştırıcı güzelliğinin yanı sıra namusun ender rastlandığı bir toplumda namusuyla yaşayan bir insandı. Çok uyanık olduğu için din adamlarının oyununa gelmedi. Onlar bu yolla bir sonuca ulaşamamışlardı. Kadının hakkından gelemeyince evini bastılar ve onu katlettiler. Böylece tek Tanrı'ya ve Hazreti İsa'ya inanıp tevhid çağrısında bulunarak tek Tanrı için Ahnaton adını verdiği bir şehir kuran eski bir davetçinin mirasını sahiplenen Mısır'da aklın sesi de susturulmuş oldu. Başka ülkelerde de toplumdan farklı düşündüğü için işkence gören veya çöllerde sürdürülen hayat sayısı hayli fazlaydı. Roma'dan gelenlerin anlattıklarına göre orada da yeni bir hareketin davetçileri ortaya çıkmıştı. Bunlara göre dünya bir ve tekti. Kadim ve ezeli olan bu dünyayı ne bir insan ne de Tanrı yaratmıştı. Dünya sonsuza dek yanmaya devam edecek bir kıvılcımdı. Ama bir gün belli bir yasa gereği bu kıvılcım sönecekti. Aklın görevi bu yasayı bulup ortaya çıkarmaktı. Perslerde ise ateşten başka tanrı olduğunu söyleyenler hemen ateşe atılıyorlardı. Burada yani Mekke'de ise Kabe'nin putlardan çıkar sağlayanlara karşı gelenler aşağılanıyor, sürülüyor hatta öldürülüyorlardı. Bu kimselerin kaderi Kureyş'in 10 veya 20 tefecisinin elindeydi. Bunlar arasında günahlara boğulmamış bir tek kişi dahi yoktu. On binlerce kadın, erkek ve çocuğun yazgısı onların elindeydi. Böyle bir dünyada ıslahatın ne yararı olabilirdi ki? Bir sıçrayış gerekliydi. Pervasız ve her şeyi yeniden inşa edecek bir devrim. İnsanlar böyle bir devrime ruhi bakımdan hazırdılar. Tabii bozuk düzenden yarar sağlayan küçük bir azınlık hariç. Muhammed halkı arasında iyi bilinen biriydi. Bugüne kadar hiçbir kötülüğü duyulmamıştı. Doğru ve güvenilir bir insandı. Öyle ki bir at geliyor diye bağırsa duyanlar atı görmeseler bile gözlerine değil ona inanırlardı. Zulme uğrayanları daima kollardı. Bir defasında yabancı bir tacire yardım etmek için amcası Zübeyde'den yardım istemişti. Kureyş'in zenginlerinden biri bu yabancının mallarına el koymuş geri vermek istemiyordu. Adam Kabe'nin çevresinde dolaşarak bağırıyordu. Ey Fihroğulları, zulme uğradım. Burada Mekke'nin göbeğinde evden ve çevremden uzakta benim mallarımı elimden aldılar. Muhammed ve amcasının devreye girmesiyle adamın malları geri verildi. Haşimoğullarının öncülüğünde Kureyş'in bazı aileleriyle bir anlaşma yapmıştı. Buna göre Mekke'de haksızlığa uğrayan bir yerli veya yabancıyla karşılaştıklarında ona destek olacak ve hakkı teslim edilinceye kadar ona zulmedene baskı yapacaklardı. Abdullah oğlu Muhammed bütün bu erdemlerinin yanı sıra çok da hikmetliydi. Örneğin yanan Kabe'nin yeniden inşası esnasında Kureyş kabileleri arasında çıkabilecek büyük bir savaşı hikmetli davranarak önlemişti. İnşaat için temeller kazılırken üzerinde anlamadıkları bir dilde yazılar ve anlamadıkları şekil olan bir taş bulmuşlardı. Taşı çok yer gezmiş, birden çok dil bilen birine götürmüşler, adam da taşta yazılı olanları onlara tercüme etmişti. İyilik eken iyilik biçer, kötülük eden pişmanlık biçer. Hem kötülük edeceksiniz hem de güzellikle ödüllendirileceksiniz. Tabii ki hayır, tıpkı dikenden üzüm çıkmayacağı gibi. Muhammed Kureyş büyüklerine bu taşta yazılı olanlardan ibret almalarını öğütledi. Bu taş, geçmiş kuşakların deneyimlerini yansıtan bir taştı. Eğer akılları varsa onun üzerinde düşünür, ibret alırlardı. İnşaat ilerleyip Hacerül Esved'in konulacağı yere gelinince taşı kimin yerine koyacağı konusunda anlaşmazlığa düştüler. Kureyş kabileleri neredeyse bu yüzden savaşa tutuşacaklardı. Neyse ki yaşlılardan biri şöyle dedi: İhtilafa düştüğünüz bu konuda Kabe'ye ilk geleni aramızda hakem tayin edin. Beklemeye başladılar. İlk gelen Kasım'ın babası Abdullah oğlu Muhammed'den başkası değildi. Onu gördüklerinde hepsi rahat bir nefes aldı. Tamam, razıyız. Çünkü Muhammed güvenilir bir insandır. İhtilaf konusu ona anlatıldı. Bana bir elbise getirin dedi. Elbiseyi getirdiklerinde taşı alarak elbisenin ortasına koydu ve onlara dönerek her kabileden bir kişi elbisenin bir ucundan tutsun dedi. Böylelikle büyük bir ihtilaf çözümlenmiş oldu. Kureyşli zenginler de fazlaca bir varlığı olmayan bu gencin verdiği bu karardan, verdiği bu akıldan memnun kalmışlardı. Halkı yaşadıkları çirkinliklere rağmen onun görüş ve kararına saygı gösteriyor, dürüstlük ve güvenilirliğiyle adeta iftihar ediyorlardı. Keşke açları doyursalar, zayıf insanlara insaflı davransalar, kimseye haksızlık etmeselerdi. Keşke içlerini temizleseler, ihtiyaç sahiplerine verseler, yetimleri ezmeseler ve yoksullarla muhtaçların mallarını haksız yollarla elde etmeselerdi. Ne olurdu, o taşta yazılı olanı aklederek dikenden üzüm çıkarılmaz sözünü kafalarının bir köşesine yazsalardı. Oysa artık hayat ne kadar da çekilmez olmuştu. Onun gözünde her şey çekiciliğini yitirmişti. Sanki içinde devinecek yeni bir hayat suyu bekleniyordu. Arkadaşı Ebu Bekir bir defasında ona Salt oğlu Ümeyye ile Amr oğlu Zeyd arasında geçen bir konuşmayı anlatmıştı. Konuşma Kabe'nin avlusunda geçmişti. Amr oğlu Zeyd henüz kavmini sahip olduğu dini terk etmeye çağırmamıştı ama sürekli bu konuyu düşünüyordu. Ümeyye onun yanına giderek şöyle dedi: Bu sabah nasılsın ey iyilik arayıcısı? Zeyd iyiyim diye cevap verdi. Ümeyye buldun mu diye sordu. Zeyd hayır ama arayan bulur. Bu beklenen ya bizden ya sizden ya da Filistin'den çıkacak diye karşılık verdi. Yeni bir kurtarıcıyı karşılamak için gerekli şartlar neredeyse tamamlanmıştı. İlk davetçilerin hemen hepsi yaşadıkları düzene karşı protesto çığlıklarını yükseltiyorlardı. Ama benliklerinin derinliklerinde karanlıkları aydınlatıp yeryüzünün görüntüsünü değiştirecek olan son sözü haykıracak başka bir adamın çıkacağına inanıyorlardı. Onlardan hiçbiri sade insanların inanıp izinde hareket edecekleri bir sistem sunmamıştı. Hepsi de içten gelen bir istek ve iyi niyetle çıkış yolunu aramış ama ona bir türlü ulaşamamışlardı. Çilekeş insanlara sarılıp vakaya dayatabilecekleri bir çözüm sunamamışlardı. Ama zulmün sesi her geçen gün biraz daha yükseliyor, despotların değerleri daha da etkin hale geliyordu. Erkekler hala aşağılanıyor, kadınlar hala rezil ediliyorlardı. Aile kurumunun temellerinden çatırtı sesleri geliyordu. Erkekler hala babalarının diğer eşlerine varis oluyor, kadınlar hala birden fazla erkeğin malı olarak görülebiliyorlardı. Hiçbir şeye saygı duyulmuyordu. İnsanlar köleleştiriliyor, av hayvanı muamelesi görüyorlardı. tek kanun kaba kuvvetti. Akla gelince kimsenin ona ihtiyacı kalmamıştı. Peki bu gidişin sonu nereye varacaktı? Sense ey cancağızım, yalanlar, aşağılanmalar, lanetler ve günahlarla dolu bu başıboşluk denizinde hüzünlü bir yabancı gibiydin. Sen Kasım'ın babası, bütün bunları dışlıyor ve aileni bırakarak Hira mağarasına çekiliyordun. Tıpkı senden önce belli bir süre mücadele ettikten sonra unutulup giden o ilk davetçilerin yaptığı gibi. Bütün bu sapıklıklara nasıl ses çıkarmazsın? Sonra Ramazan ayı boyunca uzdaça çekilmek de ne oluyor? Çok az konuşur oldun. Kavmin de bu yüzden sana daha fazla saygı gösterir oldular. Artık gençlik heyecanların da kalmadı. Haydi artık kalk ve müjdele. Kalk ve insanlık düşmanlarıyla mücadele et. Haydi kalk ve uyar.